Ayrım 7, sayfa 45. Karşılaşma diğer insanlarla olabildiği gibi insanın kendisiyle de olabilir. Kimle neyi karşılaşacağız? Yanıtı baştan alırız. Kendimizle, onunla. O ötekidir, karşımızda durandır. Doğayla, evrenle, bilgiyle, duyguyla, sezgiyle, düşüncelerle, bedenle, politik güçle, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, ahlaksal düzenle. Örneğin doğayla nasıl karşılaşılır? Karşımızı açık tutar, doğanın karşımıza varmasını, karşımıza gelmesini bekleriz. Elbette edilgin bir beklenti değil karşının açılması. Doğa beklenilmez yalnızca, doğaya gidilir. Doğanın çağrısını duyarak. Karşılaşma karşılıklı bir eylemdir, eylemleşmedir. Doğaya bakmaya, onu görmeye hazır, karşımızda önümüzde beliriveren dünyaya hayretle yaklaşırız. Doğa daha önceki bakış çerçevem içinde belli kalıplarla yaşanmış, karşımın dışına atılmıştır. Karşı karşıya olduğum zamanlarda onu karşıma alacak beklenti ve donanım eksikliğinden ötürü doğayı yepyeni bir açıyla, yepyeniliği içinde karşıma almak yerine kafamın içindeki kalıplardaki kopyasını, çerçeveme koyduğum kopyasını görmeyi seçerim. Karşımın doğası olmaz böylece. Karşısında hiçbir şey olmamış, karşısı bomboş bir insansam, karşılaşacağım bir yer değildir artık dünya. Doğa bir insan değil, karşılaşmamda katkısı nasıl olabilir? Çağrısını duyarak demiştim. Doğanın çağrısı onu karşımın dışındaki arşivleme bölgeme, kalıplama, sınıflama, yerleştirme bölgeme taşımamı engeller, duyabilirsem. Bu bölgeden çekip çıkarır beni. Yepyeni haliyle görürüm onu. Görmeye hazırlamışımdır kendimi. Karşılaşma duyarlılığım beni bu hazırlığa, bu görmeyi beklemeye götürmüştür. Doğa karşıma yepyeni olarak çıkar, daha önce hiç görmediğim biçimde, sonsuzluğun içinde. Tüm karşılaşmalarda karşılaşanlar yepyeni ve sonsuzdur. Kendimizle karşılaşmanın zorluğu şimdi çıkıyor ortaya. Kendimizi görmemizi engelleyen toplumsal kültürel biçimlendirmeler, psikolojik savunma mekanizmaları sürekli olarak kendimizin yerine kendimizin kopyalarını koyar. Kendimizin kendimizi görme çağrısına kulak vermek, bu çağrıyı duyabilecek donanıma sahip olmakla olanaklı. Kendimizi yepyeni ve sonsuzluğu içinde görmek, yine iki temel ontoetik özelliğe ulaşma ile sağlanabilir. Göze alma, Vagnis ve sınama, Fersuh. Göze alma, kopyadan, kalıptan, alışılmıştan, dolayısıyla kolaycılıktan, rahatlıktan kurtulabilmek, karşımızı açmak, karşımızda olanın çağrısını duyabilme cesaretidir. Karşılaşma risk içerir, tehlikeler taşır. Tehlike korkakları, alışkanlık düşkünleri karşılaşamazlar. Tehlikeyi, sorunları, yeniliği göze alanlar, karşı karşıya geldikleri sonsuzluğu araştırmaya, sınamaya, denemeye üşenmezler. Kendimizle karşılaşma, karşılaşmaların en zoru olsa gerek. Yepyeni görebilmek kendimizi, tükenmemişliğimizi, sonsuzluğumuzu, bitimsizliğimizi, bitimsizliğin içindeki bitimsizliğimizi, kendimizi bir emanet olarak görüp, kendimizle karşılaşabiliyor olmanın şükran duygusuyla kendimizle yaşamayı, öteki, ötedideki, ötedeki insanlarla, yabancılarla yaşamayı başarabilmek. O karşımda ise, görebiliyorsa, karşım açıksa, ötemde öteki var demektir. Karşım kapalıysa, o orada herhangi biri olarak kalacaktır. herhangi birine A. kayıtsız kalabilir, B. düşman olabilir, C. insan olduğu için saygı duyabilirim. Saygı ve ölçülülük karşımın açılması anlamına gelmez. Kurallara uygun davranıyor olmam, insanlara saygılı davranmam, onlarla karşılaşmam demek değildir. Öteki boş bir X olamaz. Öteki ötemde olan, karşımın sınırlarında bulunandır. Ucumdadır. Transcendental. Karşıma aldığım ötemde duranla karşılaşabilmem, ona güvenmemi gerektirir. Güvenir, kendimi emanet ederim ona. O da güvenir, kendini emanet eder bana. Onun sorumluluğunu taşırım. Güven ve sorumluluk, karşılaşmanın iki temel özelliği. Karşılaşanların birbirlerindeki yeniliği, sonsuzluğu görebilmeleri için güven ve sorumluluğun saygı ile bütünleşmesi gerekir. Elbette karşılaşanlar var olabildikleri, can taşıyabildikleri, hele hele karşılaşabildikleri için yaşamın kendisine, içlerindeki sonsuzluğa şükran duyarlar. Şükran insan olarak var olmanın borçlu olmak olduğunu bilmekten kaynaklanır. Borçlu olmak şükran ve sorumluluğa yol açar. Öteki, ötekidir, karşılaştığımdır. Karşımdadır. Karşılaşmada karşılaşanlardan biri olarak bendeki onu, bendeki beni, bendeki onları, bendeki bizi yaşarım. Bende o, öteki, ötedeki olarak vardır. Olanca sonsuzluğuyla. Karşılaşan beni, bendeki beni de yaşarım. Karşılaşırken ben ve ötekinin dışındaki insanları, onları, kendimle birlikte ötekini duyar, anlar, yaşarım. Benzer biçimde öteki, ondaki o'yu, ondaki beni, ondaki onları, ondaki bizi yaşar. Karşılaşma içinde yoğun yaşantılar taşıyan bir insan hali. Bilgi çağında yaşadığını söylüyor insan. Peki bilgisiyle karşılaşabiliyor mu? Yoksa bilgiyi kullanma, ürüne dönüştürme, bilgi teknolojisi oluşturmadan mı oluşuyor bilgi çağı? Bilgisiyle karşılaşamadan mı bilgi çağını yaşıyor? Bilgi ezberleniyor, kullanılıp atılıyor. Karşılaşmadaki güven öğesi körü körüne itaat etmeye dönüşmüş. Kimse bilgiyi bir emaneti alır gibi almak istemiyor. Bu sorumluluk getirecektir çünkü ona. Emaneti korumak, geliştirmek, ona iyi bakmak gerekir. Bilginin kendisi değil de kullanımı, etkisi, işe yararlılığı, onu bir araç olarak görmemize yol açıyor. Araçtaki yeniliği, sonsuzluğu araştırmak, bilgi çağı insanın pek gündeminde değil. Bilgiye borçlu duymuyor kendini. Onu hizmetinde olan kölesi gibi görüyor. Bilgiyle karşılaşabilenler, bilgisini içselleştirip onu yaşamıyla bütünleştirebiliyorlar. Bilgisini irdeleyebiliyorlar. Onun gücü altında ezilmiyor, bilgisinin sınırlarını, dayanaklarını görebiliyor. Onun yanında özgür olabiliyorlar. O zaman sormalı, burada çok kısa iki örneğini verdiğimiz bilgi ve doğanın dışında, kendimizin dışında kalan karşılaşmalar nasıl gerçekleşir? Duygularımızla karşılaşabilir miyiz? Tek tek nesnelerle örneğin. Elbette karşılaşma bir doruk yaşantı, peak experience. Karşılaşma bir benzetme ile dokunmadır. Türkçe'de dokunma, dokumakla ilgili. Karşılaşma, zor bir kumaşı dokumak gibidir. Dokunma, değme anlamı da taşıyor. Karşılaşanlar birbirlerini dokur, birbirlerine değerler. Karşılaşma dokunaklıdır, bir içlenmedir. Karşılaşanların dönüştüğü bir eylemdir. Karşımızı açmak, kendimizi geliştirmek, donatmakla başlar. Karşımızı görmeye başlarız. Ötekini örneğin. Öteki de bizi görür. Görüşürüz. Görüşme karşılaşmaya döner. Karşılaşma birlikte kotarılan bir eylemleşmedir. Görüşenler dönüşür, görüşme dönüşür, karşılaşanlar dönüşür, karşılaşma dönüşür. Karşılaşma bir keşif olabilir. İnsanlar birbirlerinin karşılarından geçerek insanı, yaşamı, dünyayı keşfedebilirler. Buna buluşma diyorum. Karşılıklı bulma anlamında. Karşılaşma canı olan insanların bir başarısıdır. Canın açılması, canana, ötekine doğru yola çıkmasıdır. Canların buluşmasıdır. Can kendini diğer canda bulur. Karşıma alabildiğim canla karşılaşmak için yollara düşerim. Giderim, gelir. Ben gelirim, o gelir, gelişiriz. Birbirimize geliriz. Karşılaşma duygu çalkantılarıyla yaşanır. İçinde insan duygularının her çeşidi bulunabilir. Sevgi, nefret, kıskançlık, hınç gibi. Bunlar geçici hallerdir. Yürümeye, keşfe, buluşmaya yardımcı olurlar. Karşılaşma çok zor. Her türlüsü çok zor. Karşılaşmanın dereceleri yok. Karşılaşmaya yakın yaşantılar var elbette. Yaşamak, borçlu olmak demek. Karşılaşabilmeyi başarmak, bu borcu ödeme yollarından biri. Yaşamın anlamlarından biri. Neden yaşıyorsun sorusuna verilebilecek düşündürücü yanıtlardan biri. Karşılaşmak için yaşıyorum. Yoksuluyuz yaşayışımızın. Yoksulluk parayla değil, parasızlıkla. Yoksulluk bin türlü. Sevgi yoksulluğu, bilgi yoksulluğu, mizah yoksulluğu. Yoksulluğumuzun farkındayızdır çoğu zaman. Yoksul olmayanlarla karşılaştırarak kendimizi, varsıllarla. Belki karşılaştırmadan da içimizde, yüreğimizde duyarız yoksulluğu. Boynumuz bükülür, isyan ederiz. Boşluğumuzu, eksikliğimizi, yoksulluğumuzu hangi alanda, ne düzeyde ise ortadan kaldırmaya çalışırız. Boş verenlerimiz de olabilir. Yakınıp bir şey yapamayanımız da. Yoksulluk vurmalı, uyanmalıyız. Hayat hiçbir zaman dolduramayacağımız boşlukları kapatmaya çalışmakla geçer. Geçmeli. Boşluksuzlardan söz etmiyorum. Boşluklarına perdeler asıp görmek istemeyenlerden. Yetinenler, uyuşuklar, ağlayıp sızlayanlar, yoksulluk saklayıcıları, örtücüleri, yoksulluklarından utananlar, utandıkça saklayıp sakladıkça daha da yoksullaşanlar. Ben sevgili yoksuluyum. Sevgilim yok. Var da yetersiz. Ben para yoksuluyum. Geçinemiyorum. Bilgi yoksuluyum. Merak ediyor, soruyor, yanıtlarını bilmiyorum. Ben akıl yoksuluyum. Düşünemiyorum. Duygu yoksulu. Duyumsayamıyorum. Duygulanamıyorum. Peki yaşayışımın yoksuluyum ne demek? Çorak yaşamak demek, çorak yaşıyorum demek, kuru, tatsız, renksiz, heyecanları sönük, yaşayışıma sahip çıkamıyorum demek, kendimin yoksuluyum, ülkemin yoksuluyum, kültürümün yoksuluyum, bütün bunlar bende yok, varsa da eksik, yetersiz, yaşayışım yetmiyor bana. Sınırlarımın, duvarlarımın ötesinde hayatlar var. Duyuyorum, ulaşamıyorum. Eriştiğimde coşacağım bilgiler, bakış biçimleri, algılama, düşünme, duyumsama yolları var. Erişemiyorum. Yaşayışımın yoksulluğu için için acıyla yaşanıyor. Hiçbir dernek, sendika ya da örgüt bu temel yoksulluğuma eğilmiyor. Asgari ücretimle uğraşılıyor. Asgari yaşayışımla ilgilenilmiyor. Aklımız paraya, siyasete, futbola, günlük yaşayışın çıkarlarımızla ilgili birçok yanına eriyor. Aklımız yaşayışımıza pek ermiyor. Nasıl yaşayacağım? Nasıl güzel yaşayacağım? Asıl soru bu ikincisi. Nasıl ezmeden, ezilmeden, hak yemeden, karşımdaki insan yüzünü yok saymadan yaşayacağım? Güzel. Hem etik hem estetik anlamda. Estetik yaşayış pek kavranamıyor. Şarkı söylemek, resim yapmak, şiir yazmak, işte güzel yaşayış. Sanatla uğraşma güzel yaşayışa götürebilir de, götürmeyebilir de. Kütük gibi yaşayan sanatçılar vardır. Sanatla ilgilenenler. Güzel, hayata belli bir biçimde duruştan kaynaklanıyor. Böylesi bir tavır, bir tutum gerçekleştirilemedikçe, güzeli memur sanatçı, memur okuyucu, memur duygulanıcı yaklaşımıyla aramanın anlamı yok. Güzel, lezzetli bir yiyeceğin vereceği bir haz değil. Güzel, gerçekleştirilecek bir çaba, bir iş, bir ürün, emek isteyen bir uğraş, güzel yoksul olduğumuzu duymakla başlıyor. Zengin bir hayat var, birçok hayatlar, en azından iki boyutuyla. İlki, mikro boyuttaki hayat. Ayrıntılar ve incelikler ağı. Farkına varamadığımız ne kadar çok incelik var. Eşyada örneğin, bizi ilgilendiren, kullanabileceğimiz, zevkine erişip keyfini sürebileceğimiz, bizi düşüncelere salabilecek nedenli çok eşya, nedenli ince kavramlar var. Dilimizin incelmesiyle, zenginleşmesiyle yakalanabilecek. Yabancı dil öğrenmenin kaba dil bilinciyle bizi incelikte zenginleştirmesine olanak yok. Örneklerini görüyoruz, görebiliriz. İnce duyma, ince düşünme, ince yaşama, mikro düzeyde zenginlik, çoğulluk anlamlarına geliyor. Makro düzeyde ise geniş bakabilme, derinlikleri, ayrıntıları kavrama, alternatifleri görebilme gibi özellikler taşıyor. Genel kavramlarla soyut düşünebilme gücü önemli bu düzeyde. Zengin yaşama bir kültür sorunu, bir yaşam biçimini öğrenebilme uğraşı. Henüz insanların buna pek zamanı yok. Altyapı sorunlarını çözmüş kimi ülkeler zengin yaşamayı arıyorlar, gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sanatın bu çabada kaçınılmaz bir yeri var. Belli bir biçimde gerçekleştirilen felsefenin, belki inanç sistemlerin de katkısı oluyordur. Doğayla bunca bilgi birikimiyle karşı karşıya kalan, toplumsal yaşayışını birey toplum, toplum toplumlar düzeylerinde anlamlı biçimde gerçekleştirmeyi arzulayan insan, yaşam yoksulluğunu henüz ekonomik, ekolojik, politik yönleriyle kavrayabiliyor. Düşlerindeki dünyayı gerçekleştirme çabasında duygu ve düşünce yoksulluğunun ayırdına varamadığı için daha çok hırpalanacaktır. Anlaşmalar yaparak, kanunlar çıkararak, mal alıp mal satarak, üniversite açarak, yemek yiyerek, sevişerek, kitaplar, makaleler yazarak durumunu çözebileceğini düşünüyor. Yoksuluz Cemal Süreyya Usta. Hayatımız çok kısa. Dört nala duymak ve düşünmek lazım. Dünya, zalimlerin dünyası ise biz mazlumların yoksulluğumuzu gidermedeki tembelliğimizdendir.